Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire ve zeytini andolsun. Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Zey 1400, Hicri Gamer 16 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi Takvimli 19 Ocak 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Gazze günü ve mutfak kültürü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran-Rusya ilişkilerine yeni yol haritası çizilecek dedi. Viyana'da görüşmeler yaptırımların kaldırılmasına odaklandı. Habibullah Seyyari, İran tarihin en sert yaptırımlarından geçiyor dedi. Hatipzade, Yemen'e yönelik kuşatma ve saldırı krizin çözümü değil açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hala Amerika tarafından desteklendiğini söyledi. Amerika, Ukrayna'ya gerekirse daha fazla silah göndereceğiz açıklamasını yaptı. Şimdi haberler.
Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize geçmeden önce 22 Ocak tarihinden itibaren akşam yayınlarımızla ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Rusya arasında yeni bir yol haritasının çizileceğini ve iki ülkenin işbirliği anlaşmasını dünya gelişmelerine paralel olarak yenilemede azimli olduklarını belirtti. Emir Abdullahyan, Rus Sputnik Ajansı'na kaleme aldığı makalede, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi Moskova ziyaretini farklı şartlarda yapılacağını belirterek, iki ülkenin ikili ilişkilerde zengin medeniyetleri temelinde aydınlık bir gelecek istediklerinin yanı sıra barış ve istikrar yolunda bölgesel ve uluslararası gelişmelerde faal ortaklık istediklerini belirtti. Yeni İran hükümetinin dış politikada dengeli, faal, akılcı yeni yol haritası çerçevesinde tüm komşuları, özellikle Rusya ile işbirliği ve ekonomi diplomasisinin gelişmesine vurgu yaptığını belirten Emir Abdullahyan, İran'ın Rusya ile ikili ve çoklu ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi. Emir Abdullayan, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ve İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle işbirliğinin iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirecek unsurlar olduğunu belirtti ve ekonomik ilişkileri aydınlık ufuklar bekliyor dedi. Emir Abdullah'a makalede iki ülkenin kültürel, sosyal, parlamentolar arası işbirliği, güvenlik, siber güvenlik, savunma ve polis teşkilatlarının düzeyinde işbirliklerini örnekleriyle anlattı. Emir Abdullayan, iki ülkenin ortak bakışının Orta Doğu bölgesinin yabancıların müdahaleleri ve güvenlik kaygılı düşüncelerden dolayı savaşlar ve istikrarsızlıkları ile karşı karşıya geldiğini, bundan dolayı iki ülkenin Afganistan, Suriye, Yemen ve Libya'ya ilgili istişarelerin devam ettiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konsey Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti arifesinde bu ziyaretin yeni başarılı deneyimlerin oluşmasının önünü açacağını bildirdi. İslam Ajansı'na göre Ali Şemhani dün gece İran'ın Rusya ile önemli bölgesel ve uluslararası meselelere katılımının Amerika'nın tek taraflı politikasını baltaladığını ve iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik işbirliğinin başarılı deneyimlerin temelini oluşturabileceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Rus mevkidaşının resmi daveti üzerine bugün Moskova'ya gidecek. Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek. Rus Duması'nın genel kuruluna katılmak ve konuşmak, Rusya'da yaşayan İranlarla görüşmek ve Rus ekonomi aktivistleriyle bir sempozyum düzenlemek, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın iki günlük ziyaret içindeki diğer programları arasında bulunuyor. İran Dışişleri, Petrol, Ekonomik İşler ve Mali Bakanları Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretine eşlik edecek.
Bu arada Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı ve İran-Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı Cevat Hoca, iki ülke arasında petrol ve gaz alanında işbirliğinin gelişeceğini söyledi. İran Petrol Bakanı, Rusya Enerji ve Ortak Komisyonu Rusya Heyeti Başkanı Nikolay Shulginov ile yaptığı görüşmenin sonunda açıklamasında şöyle dedi. Yapılan müzakerelerde ekonomik yakınlaşma, engellerin kaldırılması, ortak yatırım ve Rus petrol ve enerji işbirliğinin geliştirilmesi sağlandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak bugün Moskova'ya gidecek.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Koordinatörü Avrupa Birliği Temsilcisi Enrico Mora, Rus yetkililerle yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde müzakerelerin gidişatını görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Enrico Mora, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile Moskova'da yaptığı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştığı görüşme hakkında tweet attı. Enrico Mora, İran ile 4+1 grubu arasındaki müzakere sürecine katılmak için Moskova'da yapacağı istişarenin ardından Viyana'ya dönecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın nükleer anlaşma konusunda Berlin ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve Viyana'nın yaptırımları kaldırmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakereler 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başladı ve müzakere heyetlerine göre görüşmeler ilerleme kaydetti.
İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Seyyari, İran'ın uluslararası ilişkiler tarihindeki en sert ve en baskıcı yaptırımlardan geçtiğini söyledi. Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran'da yerleşik yabancı askeri kuruluşlarla Tahran'da yaptığı görüşmede şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, yaptırımlar sebebiyle komşularıyla ilişki kurmakta sorunlar yaşasa da bu sorunların yabancıların yardımına ihtiyaç olmadan diyalog yoluyla çözüleceğine inanıyoruz. Habibullah Seyyari, komşularla kapsamlı ilişkilerin genişletilmesinin ülkede ikamet eden yabancı askeri birliklerin işbirliğiyle mümkün olacağını belirterek, komşularla etkileşim derinleşirse Batı Asya bölgesine daha büyük ekonomik faydalar sağlanacağını ümit ettiğini söyledi. Seyyari, İran İslam Cumhuriyeti bölge halklarının her zaman yardımcısı olmuştur ve onların haklarını ihlal etmemiştir ve tüm ülkelerin bağımsızlığını tanımıştır, dedi. Tuğamiral Seyyari, İran bölgedeki çoğu ülkeyle iyi ilişkilere sahip ve ayrıca onlar da İran'ın kapasiteleri ve iyi komşuluğundan yararlanıyorlar, dedi. dünyanın dört bir yanına yaklaşık 35 askeri ateşinin katıldığı toplantıda bölgesel güvenlik konuları ve Afganistan'daki mevcut ve gelecek ele alındı.
Yunanistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi dün yaptığı açıklamada Tahran, İran toplumunun siyasi ve kültürel yaşamının yanı sıra sosyoekonomik kalkınmada kadının rolüne büyük önem veriyor dedi. Bir ajansına göre Tahterevançi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kadın barış ve güvenlik konulu toplantısında yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımlarına atıfta bulunarak uluslararası hukuku ihlal eden Amerikan yaptırımlarına rağmen kadınların ve kız çocuklarının temel haklarına vurgu yaptı. Özellikle kalkınma hakları eğitim alanına da dahil olmak üzere İran'da kadınlar ve kızları güçlendirmede önemli adımların atıldığını söyledi. Tahterevançi ülkenin sosyoekonomik gelişmelerinde ve siyasi yaşamında kadının rolüne ve konumuna değinerek çatışma durumlarında kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini de kaydetti. Temel yaklaşım kadın haklarının korunması ve çatışmaların çözümüne, barış süreçlerine ve insani faaliyetlere katılmaların sağlanması olmalıdır diyen İranlı yetkili, Batı Asya'daki kadınların durumuna atıfında temasla bu bölge işgal ve dış müdahalenin yıkıcı etkilerini yanı sıra kadınları ve kızları hedef alan terör eylemlerine tanık olmaya devam ediyor dedi. Tahterevançi ayrıca şöyle dedi. En eski vaka aslında onlarca yıllık işgal ve insan hakları ihlallerinin sonuçlarını yaşamaya devam eden Filistinli kadınların durumudur.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Vekili Direniş Cephesi şehitlerin kanıyla kuruldu. İslami değerleri savunmak için her geçen gün daha da güçleniyor dedi. İran Ajansı'na göre General Ali Fedevi dün akşam İran güneyinde yer alan Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde şehit İsmail Degayi'ye yad edildiği etkinlik kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi. Tüm General Şehit İsmail Degayi Diyarbedir Kol Ordusu şehitleriyle birlikte bu İslam nizamını savunmak için hayatlarını feda ettiler ve şimdiye kadar bu şekilde deniz cepheleri oluştu ve onların yolları başka alanlarda devam ediyor. Ali Fedevi ayrıca şöyle dedi. Artık devrim muhafızları şehitlerinin ve diğer şehitlerin kanları sayesinde direnişin ana cephesi daha da güçlendi. Şüphesiz bunu şehitlere borçluyuz. General Fedevi konuşmasının devamında Bedir ordusu şehitlerinin direniş cephesindeki yoldaşları tarafından çıktığı yol düşmanları tamamen yenilgiye uğratıncaya kadar devam edecek ve bu yol asla kesintiye uğramayacak dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yemen krizini kuşatma ve askeri saldırıların çözüm olmadığını ve bu tür önlemlerin bölgedeki gerilimi artıracağını söyledi. Said Hatipzade İran, Yemen halkının kuşatmasını sona erdirmek, savaşı sona erdirmek, iç işlerine karışmamak ve ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğini korumak üzerine kurulu siyasi bir çözüm girişimini her zaman desteklemiştir. İran her zaman Yemen'deki insani felaketin tırmanmasını önlemeye vurgu yapıyor dedi. Hatipzade bölgedeki tansiyonun artmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti bölgesel krizlerin hiçbirinin çözümünün savaş ve şiddete başvurmak olmadığını, sadece sakin bir ortamda ve terörün devamından uzak bir ortamda olduğunu her zaman vurgulamıştır. Bölgede barış ve istikrar için umut edebiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yemen meselesinin Yemenlilerin bir meselesi olduğunu vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de 7 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek her türlü girişimde işbirliği yapmaya ve katılmaya hazır olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten bu yana Yemen askeri bir işgal ve kara, deniz ve hava kuşatması başlattı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar 17 binden fazla Yemenlinin ölümü ve yaralanmasına, milyonlarca Yemenlinin evinden barkından olmasına yol açtı.
Suudi saldırgan koalisyonu savaş uçakları dün gece Yemen'in başkenti Sana'yı tekrar bombaladı. Yemen El Mesire kanalı Suudi saldırgan koalisyonun savaş uçaklarının Sana havalimanını en az 5 kez hedef aldığını bildirdi. Saldırının ardından Yemen'in başkentte çok sayıda patlama sesi duyuldu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Saldırgan Suudi koalisyonun savaş uçakları pazartesi gecesi de Sana'da çeşitli alanlara hedef almıştı. Suudi koalisyonu son haftalarda Yemen'in çeşitli eyaletlerindeki yerleşim alanlarını defalarca bombaladı. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümü ve yaralanmasına, ayrıca 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldu.
Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanı Suriye ile İran arasındaki ilişkileri çok eski ve tarihi olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye krizinde hükümet ve ordunun yanında olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Luna Elşar, Rusya Today'e verdiği demeçte Suriye, Amerika ve batılı ülkelerin kuşatmasını kırmayı ve vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamayı başardı dedi. Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı Suriye hükümetinin savaş halinde olduğunu ve müttefiklerinden yardım istemesini doğal olduğunu belirtti. Esad'ın danışmanı Suriye ile İran arasındaki ilişkileri çok eski ve tarihi olarak nitelendirerek Suriye'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin sadakatine karşılık vereceğini söyledi. Erşab, Siyonist rejim İsrail'in teröristleri desteklemek için Suriye topraklarına yönelik saldırılarına temasla teröristlerin durumunun kötüleştikçe İsrail saldırganlığının da arttığını söyledi. Suriye'deki kriz 2011'den Suudi Arabistan, Amerika ve müttefikleri tarafından desteklenen terörist grupların bölgesel denklemi Siyonist rejim lehine değiştirmeye yönelik büyük bir saldırısıyla başladı. Suriye ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanlığı ve Rusya'nın desteğiyle terör örgütü Şad'ın bu ülkedeki dosyasını kapatmayı başardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütleri geçmişte yaygın Amerikan desteğini aldı. Hala almaya devam ediyor. Türkiye bunu görmezden gelemez dedi. Erdoğan dün gazetecilere verdi demişti. Biz bunu görüşmelerimizde Amerikan Başkanı Biden'a her zaman söyledik. Bunu önceki Amerikan başkanlarına, Trump ve Obama'ya ve hepsine söylemiştik dedi. Erdoğan Suriye'den çıktık, terör örgütlerini desteklemiyoruz diyorlar ama doğruyu söylemiyorlar dedi. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Suriye'nin meşru hükümetine İran ve Rusya'nın desteğine de değindi. Açıklamalar hem Türkiye'nin hem de Amerika'nın Suriye'nin bazı bölgelerinde yasa dışı olarak bulunduğu bir zamanda yapılıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamadan sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok ifadesini kullandı. Petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü. BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye petrol boru hattının yaklaşık 511 kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 418.253 COVID-19 testi yapıldı. 69.658 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 77.612 oldu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Birçok bölgede kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanları olanlar lütfen aşılarını ertelemesin.
Amerikan Hazine Bakanlığı, Lübnan Hizbullah ile bağlantılı olduğu bahanesiyle 3 Lübnanlı kişiye ve bir şirkete yaptırım uyguladı. Bir daha şansına göre Amerikan Hazine Bakanlığı şu iddiada bulundu. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Hizbullah'ı ve Lübnan merkezli sihat şirketlerini finanse eden 3 kişiyi yaptırım listesini aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan isimler arasında Cihat Salim Allame, Ali Muhammed Saun ve Adil Ali Ziyab yer alıyor.
Terör rejimi İsrail askerleri düşmanca eylemlerini devam ederken işgal altındaki topraklardaki Nakab şehrinde çok sayıda Filistinli gözaltına aldılar. Öte yandan Siyonist güçlerin Batı Şeria'ya yönelik vahşi saldırısının ardından Filistin vatandaşlarıyla aralarında şiddetli çatışmalar çıktı. Bu arada Filistin direniş grupları dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Nakab ahalisine yönelik saldırgan tutumundan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlerin gayrimenkullerini gasp etme faaliyetlerinden dolayı uyararak bu konularda ısrar etmesinin terör rejimi İsrail'e ağır bedelinin olacağını hatırlattı.
Fransız Senatosu Ulusal Meclis Temsilcileri Macron'dan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fransız halkından özür dilemesi için ona baskı yapmasını istedi. Fransa Cumhuriyeti Partisi'nin senatosundaki lideri Bruno Retailleau, partinin Fransa Ulusal Meclisi'ndeki lideri Damien Abadi ve Avrupa Konseyi'ndeki partinin lideri François Kassé-Bellamy ve daha birçoğu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yazdığı bir mektupta Valéry Pécresse'in ziyaretiyle ilgili açıklamaları nedeniyle İlham Aliyev'i Fransa halkından özür dilemeye zorlamasını istedi.
Amerikalı bir yetkili Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin artması durumunda Amerika'nın Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada bildiğimiz gibi geçen yıl 2014'ten bu yana diğer tüm yıllardan daha fazla Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağladık ve sizi temin ederim ki Ukrayna'ya silah intikali devam edecek ve önümüzdeki haftalarda daha fazla silah gönderilmesi planlanıyor dedi. Bu arada İngiltere Savunma Bakanı da Batı'nın özellikle Amerika ve İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi arttırmaya yönelik çabalarının ardından pazartesi günü Ukrayna'ya tank savaş silahları tedarik edildiğini duyurdu.
Ve son haberimiz, İran İslam Cumhuriyeti Milli Handbol Takımı Asya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya karşı kesin bir zafer elde etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz koronavirüsün dünyada eşitsizliğin artmasına zemin hazırlaması etrafında. Yoksullukla Mücadele Uluslararası Örgütü'nün yeni raporu, COVID-19 salgını sırasında dünya nüfusunun %99'unun gelir durumunun kötüleştiğini, dünyanın en zengin 10 insanın servetinin 2 katına çıkarak 700 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu sivil toplum kuruluşu, Eşitsizlik Öldürüyor başlıklı bir raporda küresel milyonerler grubunun şimdiye kadarki en yüksek artış olan yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir servet biriktirdiğini söyledi. Rapor, dünyada devam eden COVID-19 salgını ve yeni varyantlarının ortaya çıkışının dünya çapında ciddi bir tehdit olmaya devam etmesinin yanı sıra toplumun çeşitli kesimlerinde eşitsizlikleri arttırdığı bir sırada yayınlanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde, özellikle birçok Afrika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde sağlık ve tıbbi eşitsizliklerle birlikte doktor ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişim, tıbbi ekipman ve ilaç eksikliği ve hatta aşı eksikliği birçoklarının hayatını kaybetmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler istatistikleri, yüksek gelirli ülkelerdeki insanların yaklaşık %67'sinin en az bir doz aşı olduğunu, düşük gelirli ülkelerdeki insanların %10'undan azının hala ilk dozu almadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ahlaki skandal olarak tanımlanan bu eşitsizlikler, birçok ülke omikron salgınına tepki olarak ek dozlar sağlamak için çok çalıştıkça derinleşebilir.
Gıda kıtlığı, artan yoksulluk ve işsizlik özellikle daha yoksul ülkelerin karşı karşıya olduğu diğer sorunlar arasındadır. Yayınlanan istatistiklere göre dünyada 155 milyon insan, geçen yıla göre yaklaşık 20 milyon daha fazla olan nüfus olarak gıda güvensizliği ve daha kötüsünün kritik bir aşamasındadır. Dünyanın birçok ülkesinde devam eden savaş ve çatışmalar, askeri harcamalar, eşitsizlikleri ağırlaştıran bir diğer konudur. Orduların ve askeri örgütler ve kurumların harcamaları COVID-19 salgınına rağmen 51 milyar dolara yükselmiş ki bu da Birleşmiş Milletler'in açlık ve kıtlıkla mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu miktarın en az 6 katı olmuştur. Yoksullukla Mücadele Uluslararası Örgütü Başkanı Abi Maksman bu hususta şöyle diyor. Bugün bitmeyen çatışmaların olumsuz sonuçları COVID-19'un ekonomik sonuçlarının ötesine geçiyor. Salgınla mücadele etmek yerine savaşın taraflar daha önce iklim felaketlerinden ve ekonomik şoklardan ciddi şekilde etkilenen milyonlarca insana genellikle son darbeyi vuran bir savaşa girişmektedir. Dünyada COVID-19 salgından önce eşitsizlik ve adaletsizlik var olsa da korona dünyadaki eşitsizlik sürecini hızlandırmış gibi görünüyor. Böylece dünyadaki farklı toplumların üst ve alt sınıflar arasındaki uçurum genişlemiştir. Uzman Lukas Kansler bu hususta şöyle düşünüyor. Daha kutuplu bir dünyaya tanık oluyoruz. COVID-19 milyarderlerin ortaya çıkışını hızlandırdı ve daha fazla yoksulluk geriye bıraktı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi geçtiğimiz günlerde mevcut eşitsizliklerin tırmanmasına tutta bulunarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu insan hakları standartlarının korona salgının küresel krizin üstesinden gelme çabalarında ön planda olması gerektiğini belirtti. Ancak bu uyarılar dünyanın en zengin ülkeleri ve bireyleri tarafından dikkate alınmıyor gibi görünüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kazakistan'da protesto ve kaos olaylarının ardındaki gelişmeler etrafında. Orta Asya bölgesinin en geniş ülkesi yeni yılın ilk ayında istenmeyen bir duruma düştü. Ciddi kriz yaşadı. Bugünler içerisinde Kazakistan'da geniş çaplı tasfiyeler ve hesaplaşmalar başladı. 225 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve hükümet binalarına ağır hasar verilmesine neden olan 10 günlük protestoların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı iç düşmanlarını sakince yatıştırdı ve geniş çaplı tasfiyelere başlattı. Halk protestolarının ilk günlerinden itibaren Nur Sultan'ın hükümet yetkileri, Kazakistan'daki bazı yabancı hükümetleri ve siyasetçileri suçlamalarla hedef gösterdi. Gerçek şu ki İngiltere ve Amerika gibi bazı batılı hükümetler ve bunların Kazakistan'da çok az etkisi olan bölgesel müttefikleri Kazakları kışkırtmış, hatta batıcılık ve Türkçülük akımına bağlı bazı örgütleri silahlandırmaya çalışmışlardır. Protestoların ilk günlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev devlet televizyonunda yaptığı açıklamada protestocuların devlet ofislerine ve askeri üslere yapılan saldırıyı yasa dışı olarak nitelendirdi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Nur Sultan hükümeti iç protestolar sebebiyle düşmeyecek. Bu açıklamalardan hareketle Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Nur Sultan Nazarbayev'e yakın isimleri iç protestolar ve kaoslarda pay sahibi olarak gördüğü söylenebilir. Bu yüzden protestoların ilk gününde Tokayev aynı zamanda ulusun lideri ve ulusal güvenliğin daimi başkanı olarak atanan eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'i görevden aldı. 29 yıl görevde kaldıktan sonra 2019 yılında istifa eden ve iktidarı Kasım Jomart Tokayev'e devreden Nazarbayev Kazakistan'da güçlü bir siyasetçi olarak görülüyordu. Ancak bu büyük Kazak siyasetçi birkaç dönem üst üste Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen Kazakistan halkı yerine bazı belirli düşünce akımlarına, bölge ve dünya hükümetlerine bağlı olduğunu pratikte göstermiştir. Bu durum başta Rusya ve Çin olmak üzere bazı bölgesel yönetimlerin Nazarbayev'in devam eden siyasi faaliyetlerine yönelik olumsuz tepkileri konusunda şüphe uyandırdı.
Bu bağlamda 2018'de Soçi'deki bir görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Nazarbayev ile sert bir yüzleşme yaşadı. Görüşmede Putin Nazarbayev'e Rus karşıtı politikaların devam etmesi, batıcılık ve Türkçülük propagandasının teşvik edilmesi halinde Kazakistan'ın bağımsızlığının ciddi şekilde tehdit edileceği konusunda tehdit etti. Zaten Kazakistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinden farklı olarak 1918 yılında değil aslında 1990 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Nazarbayev ise çeşitli fikirleri hayata geçiren siyasetçilerden biridir. Bu bağlamda modern çağda Türkçülük fikri ilk olarak bu Kazak politikacı tarafından önerildi. Ancak Türk yetkililerin bu alanda neden lider olarak tanımlandığı net değil. Aslında Türkiye, Kazakistan'ın önemli bir rol oynayacağı büyük turalı kurmayı amaçladı. Sonuç olarak Türkiye, Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kazakistan'da önemli bir nüfus kazandı. Başka bir deyişle Nazarbayev, Kazakistan'daki Türk etkisinin temel taşıydı. Bu durum Rus hükümetinin memnuniyetsizliğinin ve endişesinin nedeniydi. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen uzmanlarından Orhan Muhammedov ise şöyle bir değerlendirmede bulundu. İngiltere'nin Türk hükümetinin yardımıyla Kazakistan'da 2022 sıcak yazı olarak adlandırdığı bir projeyi hayata geçirmesi bekleniyordu. Ancak Rusya, İngiltere ve Türkiye'nin politikalarını anlayarak iki ülkenin Kazakistan'ın tüm güç ve zenginlikleri ve uluslararası iletişim kanallarına el koyma planlarını boşa çıkardı. Bu gelişmelerden dolayı Nazarbayev iktidardan indirildi ve Kazakistan Milli Güvenlik Kurulu'na taşındı. Halk protestolarının ardından Tokayev ilk adımda Nazarbayev'i Kazak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden uzaklaştırdı. Buna ilaveten bu yüksek mercide ciddi değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda Nazarbayev tarafından atanan tüm isimleri Kazakistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden uzaklaştırdı. Şimdi de Kazakistan huzura kavuştuğu bir sırada Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ve Batı'ya bağlı tüm akımlara bağlı makamlarını tasfiye etmeye başladı. Aslında Kazakistan'daki 30 yıllık İngiliz ve Türk etkisine ağır bir darbe vuran Kasım Cömert Tokayev ciddi girişimlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda Tokayev, Nursultan Nazarbayev'in üç damadını makamından uzaklaştırmıştır. Nazarbayev'e bağlı bu makamların görevlerinden uzaklaştırması aslında Türkçülük ve Batıcılığı Kazakistan'daki konumunun zayıflaması anlamına gelmektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29'de 1400 Hicri Kameri, 16 Cemadüsane 1443 ve miladi 19 Ocak 2022 Çarşamba. Bugün Hicri Şems'e 29'de Gazze günüdür. 29'de Soykırımcı İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına dayatı ve İslami direnişin şanlı zaferiyle sonuçlanan 22 günlük savaşın sona erdi, günün yıl dönümüdür. 27 Aralık 2008'de Siyonist rejim, Eremiş Kurşun Operasyonu adı verilen bir operasyonda Gazze'yi işgal etti. 7 ila 10 gün gibi kısa bir sürede Gazze'deki direniş hareketini ortadan kaldırabileceğine veya İsrail-Amerikan planlarına karşı çıkamayacak kadar zayıflatabileceğine inanan rejim, 22 gün sonra 17 Ocak 2009'da utanç verici bir şekilde Gazze şeridinden geri çekilmeye zorlandı. Gazze günü, Kudüs günü gibi mazlumiyet ve hak taleplik haykırışının dünyaya duyurulduğu gündür. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29'de 1357'de İran'ın Müslüman halkı iman ve dayanışmayla Despot Şah rejiminin en son kalıntısı Şapur Bahtiyar hükümetine karşı görkemli protesto yürüyüşleri yaptılar. Yürüyüşe katılanlar Şah rejiminin yasa dışı bir düzen olup Şah'ın kenara çekilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istediler. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Paris'te İran milletine hitaben yaptığı konuşmada "Ben inşallah yakında sizin hizmetinizde olmak için size katılacağım ve sizin cesaretinizle ülkede bütün sorunların çözümlenmesini sağlayacağız ve İran milletinin tek bir sesle ve dayanışmayla İran'ın bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşması için çalışacağım." ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Dey 1366'da İranlı fizikçi ve İran musikisi alanındaki araştırmacısı Mehdi Berkeşli vefat etti. O bir süre sonra tahsilini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada ses bilimi konusunda doktorasını aldı. Berkeşli İranlı önde gelen bilim adamı Ebu Nesir Farabi'nin eseri olan El Musiki El Kebir adlı kitabını tercüme etti. Bu İranlı müzisyen Fransa'dan geri döndükten sonra üniversitelerde ders verdi ve bilimsel çalışmalarda bulundu. O ayrıca musiki, ses ve fizik dallarında Farsça ve İngilizce makaleler yazdı. İran müziğinin tarihini inceleyen Berkeşli, İranlıların geçmişte bu alanda önemli ilerleme kaydettiğini keşfetti. 3. ve 4. yüzyıllarda büyük bir İranlı bilim adamı olan Ebu Nasr el-Farabi'nin El-Musiki el-Kebir kitabını tercüme etti ve İran müziğinin basamakları ve enstrümanları kitabını yazdı. ...12 yıl önce bugün 19 Ocak 2010'da Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın önde gelen komutanlarından Mahmud el-Mebhu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai kentinde şehit düştü. Bu şahsiyet aslında devrimci olup seçkin bir Kassam lideriydi. Irkçı İsrail rejiminin casusluk servisi olan Mossad piyonlarınca kaldığı otelde şehit düşen Mahmud el-Mebhu, 1960 yılında Gazze şeridindeki Cebaliya kampında dünyaya geldi. Şehit el-Mebhu, Hamas'ın askeri kanadı İzzettinli Kassam tugaylarının kurucularından biriydi ve Siyonist rejim onu defalarca öldürmeye çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ekonomideki rakamlar Türkiye'deki çöküşü ortaya koydu.
Yeni Asya.
Doktorların maaş isyanı.
Star.
Tüketiciye koruma zırhı, 5 kritik düzenleme.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırladı. Ahmet Gürsoy 17 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Davutoğlu'nun İttifak Söylemi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Katar TV'ye yaptığı açıklamalar Karar gazetesince haberleştirilmiş. Bu haberde yeni bir ittifak oluşumunun çağrısı dillendiriliyor. Gerçi Davutoğlu var olan yapılara katılmamız bekleniyor. Bunu kabul etmiyoruz diyor ama devamında yeniden yapılanma vurgusuyla Türkiye'nin 6 partinin de içinde olduğu geniş tavanlı ittifak oluşturmaya ihtiyacı var. Öyle bir zemin oluşturmalıyız ki İzmir'de bir araya gelmeliyiz. Konya'da, Diyarbakır'da hitap etmeliyiz söylemiyle Millet İttifakı'na gönderme yaptığı anlaşılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dikkat ettiyseniz Davutoğlu yeni yapılanma vurgusu yaparken 3 il ismi sayıyor. Diyarbakır, Konya ve İzmir. Ne demek istiyor? Türkiye'yi kucaklayacak, ayrım yapmayacak bir ittifak olsun demeyi getiriyor. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Yedincisi yok. Peki sözünü ettiği bu 6 parti Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası oluşturabilir mi? Evet, oluşturabilir. Zaten bunun ilk adımını büyük bir titizlikle ortaya koydular. Güçlendirilmiş parlamenter sistem tarihsel açıdan hem bir ilk ve hem de farklı siyasi görüşlerin bir araya gelerek oluşturdukları önemli bir tarihsel belge niteliğinde. Bu sözleşmeyle millet gerçekten kendi kaderini yine kendisi tayin etmiş, kendi geleceğine yine kendisi hür iradesiyle karar vermiş olacak. İşte bunun içindir ki bu karar tarihi bir dönüm noktasıdır. Böylesi bir ortak anlayış aynı zamanda ulus bilincinin dışa vurumudur. Şimdi Davutoğlu ve Babacan altına imza atarak Türkiye'nin büyük siyasi dönüşümüne destek verdikten sonra buradan dönerlerse işte asıl o zaman gerçek anlamda bir yapımın değil tam tersine bir yıkımın sahibi olacaklardır. Bunu istemediklerini biliyoruz. Muhafazakar siyasetten gelen her iki parti de tabanı da Türkiye'nin yeniden inşasından yanadır. Bu sebeple Davutoğlu muhafazakar taban yenildik fikrine kapılmamalı diyor. Gelelim var olan yapılara katılmamızı istiyorlar dedikten sonra buna itiraz etmesine ve yeniden yapılanma çağrısına. Soru şu, var olana katılmamayı neden istiyor? Var olanın neresini eksik buluyor? Açıklamamış. Kanaatimce AKP iktidarının yani muhafazakarların büyük yenilgi sonrasında mahkeme kapılarında sürüm sürüm sürünmesini görmek istemiyor. Dediğim gibi kanaatim bu. Belki de farklı bir sebebi vardır bilmiyoruz. Ancak muhafazakar partilerinde katılacağı belirli evrensel ilkeler etrafında her zaman anlaşmak mümkündür.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 17 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Hak Arama Yolları Yeterli mi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hak, insanın kazanmış olduğu ve kimsenin elinden alamayacağı bir kavramdır. Yaşama hakkı, okuma, ifade, düşündüğünü ifade etme gibi kavramların yanında adil yargılama hakkı da en temel insan haklarından biridir. Türkiye'de insanların haklarını aramak için Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başta olmak üzere mahkemeler var diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunların dışında kanun hükmünde kararname ile memuriyetten atılan ve kapatılan kurumların haklarını arayacağı OHAL İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsmanlık, İçişleri Bakanlığı'nca kurulan Açık Kapı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu gibi kişilerin haklarını aramaları bağlamında başvurabileceği 15 kurul var. Bu kurumlardan çoğu Avrupa Birliği müktesabatına uyum için kurulan kurumlar arasında yer alıyor. Peki, bunca kurum ve kuruluş insanların haklarını ararken yeterince insanlar tarafından biliniyor mu ya da görevlerini tam ve eksiksiz yapabiliyor mu? Meselenin özü de burası. Bu iki soruyu da evet cevabını vermek zor. Anayasanın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir deniliyor. Hak arama hürriyeti pozitif hukuk tarafından tanınmış hakların birinci şartı. Bu hakkın kullanılması da buna ilişkin başvuru yollarının tam ve etkin biçimde tanınmasıyla mümkün olabilir. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın Anayasa Mahkemesi'ne bağlı Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi ve Ankara Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir sempozyumdaki sözleri adalet sistemimizin ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Anayasa Mahkemesi'ne 2021'de 66.121 başvuru yapıldığını, bu başvuruların %73'ünden fazlasının adil yargılanma hakkı için olduğunu söyleyen Aslan'ın, başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin %77'si adil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve onların bize vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var demesi adalet sisteminin durumunu ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Aslan bu meseleyi çözmek ve hepimizin ortak görevi derken bu göreve başta ülkeyi yönetenlere, yüksek yargı mensuplarına düşüyor. Adalet reformları yapılırken özellikle bu durum önce alınmalı ki insanların hak aramaya ve adalete güveni sağlansın.
Yusuf Ziya Cömert 17 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Millet İttifakı'nın vakti daraldı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İlk ittifakı AK Parti ile MHP kurdu. 2018 seçimlere yaklaşıyordu. Herhangi bir partinin tek başına mecliste çoğunluğu sağlayamayacağı, hiçbir adayın Cumhurbaşkanı seçimini birinci turda kazanamayacağı düşünülüyordu. AK Parti-MHP ittifakı yeni sistemin getirdiği %50 barajını aşmak için gerekli bir tedbirdi diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir tek oy bile kıymetliydi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan az çok demedi ve BBP'yi de ittifaka dahil etti. Saadet Partisi'ni ittifak içine almak için de uğraştı fakat bir netice hasıl edemedi. Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan 2,5 ay sonra CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti Millet İttifakı'nı kurdular. Seçim yakındı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı YSK'nın kararına bağlıydı. Cumhur İttifakı etkileyebilir miydi YSK'yı? Kimse bundan emin olamazdı. CHP, İYİ Parti'nin seçime katılmasını tartışma konusu olmaktan çıkarmak için İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdi. Bu bir siyasi dalavere miydi, bir siyasi tedbir miydi? Konu açsan bugün de tartışan konu. Bu açıdan da CHP'nin İYİ Parti'ye yaptığı bir siyasi jestti. Fakat bu ittifakı 2018 seçimlerinde kullanamadılar. O günlerde CHP'nin ve Saadet'in üzerinde durduğu bir ortak aday çalışması vardı. Düşünülen aday bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayınca uzlaşma olmadı. Herkes kendi adayıyla seçime girdi. Millet İttifakı ittifak olmanın semeresini 2019'daki yerel seçimde aldı. Toplamda Cumhur İttifakı'nın oyları daha çoktu fakat büyük şehirlerde bilhassa İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlıklarını Millet İttifakı kazandı. Aday belirleme sürecinde toplumun ortalamasını dikkate alan tercihler yapılması da son derece etkiliydi. Böylece bir ittifak hüviyeti kazanmak için yeterli bir hikayesi, yeterli bir mazisi oldu Millet İttifakı'nın. Gelecek Partisi ve DEVA 2019 seçimlerinden sonra kuruldu. Şu anda Millet İttifakı'na dahil değiller. Dahil olurlar mı? Olabilirler. Geçen cuma Gelecek Partisi lideri Davutoğlu karardaydı. Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevaplandırdı. Millet İttifakı'na katılıp katılmama konusunda yeni bir bahis açtı. Var olan yapılara bizim katılmamız bekleniyor, biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Katılmayacak mı? Yani Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı'na? İlk anda böyle anlaşılabilir fakat tam öyle değil. Aynı paragrafın içindeki Türkiye'nin 6 partisinin de içinde olduğu geniş tabanlı bir ittifak oluşturma ihtiyacı var cümlesi katılacağına delalet ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze Günü.
Korsan rejim İsrail 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne saldırdı ve Filistin direnişine karşı Kızgın Kurşun Harekatı adı altında acımasız bir katliam yaptı.
Bebek katili İsrail elebaşları 7 veya 10 gün içinde Filistin direnişini yok edebileceğini veya artık Amerika Siyonizm patentli planlara karşı koyamayacak kadar zayıf düşürebileceğini zannediyordu.
Bu savaşta Siyonist rejimi İsrail var gücüyle ve Amerika'nın tam desteğiyle Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı yok etmek istiyordu. Ancak Hamas eli kanlı. Thank you.